Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda hayatın sonuna doğru iyilikleri, hayr-ı hasenatı, ibadetleri artmanın teşvik edilmesi ile ilgili hadis-i şerifler okuyorduk. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle diyor: Allah'ın yardımı erişip fetih gerçekleşince ayeti, yani İzâ câe nasrullâhi vel feth ayeti indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı her namazda mutlaka Rabbimiz seni her kusurdan uzak olduğunu bilir ve söylerim, seni hamd ile anarım, Allah'ım beni bağışla derdi. Sübhaneke Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirliyi. Bu surede 3 şey emrediliyor. Allah'a tesbih et, Allah'a hamd et, istiğfar et. Peygamberimiz de bu 3 emre uyuyor. Sübhaneke fesebbih diyor. Sübhaneke diyor Efendimiz bunun karşılığında. Sübhaneke Rabbena bihamdi Rabbike ve bihamdike onun karşılığı. Ve estağfirhu ona istiğfar et. Allahümme gfirliyi. Allah'ın bu surede emrettiği şeyleri aynen Peygamber Efendimiz tekrar ediyor. Her namazda bunu artık yapardı diyor. Bu surede Mekke fethedildiği insanlar, Mekke fethedilden sonra heyetler yılı diyoruz. Siyer'de insanlar grup grup İslam'a girdiği zaman bu Peygamberimizin vazifesinin sona erdiğini gösteriyor. Vefatının yaklaştığını gösteriyor. O zaman Allah'a olan tesbihini, hamdini ve istiğfarını artır diye Cenab-ı Hak emrediyor. Peygamberimiz de bunu aynen uyguluyor. Diğer rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdelerinde Allah'ım senin her kusurdan uzak olduğunu bilir ve söylerim. Rabbimiz sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla duasını pek sık tekrarlardı. Bu sözüyle o Kur'an'ın emrini uyguluyordu. Secdelerinde, rükûlarında Sübhanekallahumma Rabbena ve bihamdik Allahumma gfirli. Sübhanekallahumma Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli. Bazı farklılıklar var ama 3 temel şey var bunda. Tesbih, hamd ve istiğfar. Yine Müslim'de geçen diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Subhanakallahumma bihamdik estağfuruke ve etubu ileyk. Seni her kusurdan uzak tutar, sana hamd ederim, senin bağışlamanı dilerim, sana tevbe ederim duasını sık sık tekrar ederdim. Hazreti Ayşe diyor ki: Ey Allah'ın Resulü, yeni yeni söylediğinizi duyduğum şu bu cümleler nedir diye sordum. Ya Resulallah, daha önce böyle yapmazdınız, son zamanlarda bu sözü çok söylediğinizi duyuyorum. Acaba sebebi nedir diyor. Subhanakallahumma ve bihamdik estağfuruke ve etubu ileyk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimle ilgili olarak benim için bir işaret tayin edilmişti. Bu işareti gördüğünde ömrün sona erecek diyor. Bu işaret nedir? Mekke'nin fethedilmesi, insanların grup grup gelip İslam'a girmesi. Ben de bunu gördüm diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla bu sözleri çoğalttım diyor. Bu işaret Nasr suresidir buyurdu. Yine diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ı ona yakışmayan sıfatlardan uzak olduğunu belirtir, ona hamd ederim sözlerini sık sık söyler olmuştu. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallahi ve bihamdihi estağfurullah ve etubu ileyh sözünü çok çok söyler olmuştu. Sübhanallahi ve bihamdihi estağfurullah ve etubu ileyh. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Sübhanallah ve bihamdihi estağfurullah ve etubu ileyh sözlerini görüyorum ki pek sık söylüyorsunuz ya Resulullah dedim diyor. Resulullah Efendimiz şöyle cevap verdi: Rabbim bana ümmetim içinde bir alamet göreceğimi haber vermişti. Onu gördüğümden beri Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullah ve etubu ileyh sözünü çok söylüyorum. Ben o alameti Mekke'nin fethine işaret eden Allah'ın yardımı ulaşıp fetih gerçekleşince ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü Allah tevbeleri çok çok kabul edendir. Yani Nasr suresinde gördüm buyurduğum. Nasr suresi Peygamber Efendimizin hayatının son kısmını özetliyor. Duha suresi, İnşirah suresi, Nasr suresi özellikle bunlar peygamberimizin hayatını özetleyen sureler. Duha suresinde Efendimiz'in çocukluğu, gençliği daha çok var. İnşirah suresinde peygamberliğe başlaması, peygamberliği hayatının son kısmı, ikinci kısmı yer alıyor. Nasr suresinde yine hayatının son kısmı yer alıyor. Daha bariz. Yani Efendimizin diğer ayetlerde, diğer surelerde de hayatına işaretler çok fazla ama bu üç surede daha bariz bir şekilde Efendimizin hayatını görüyoruz. Yüce Rabbimiz sevgili Resulüne Allah'ın yardımı erişip fetih gerçekleşince ve insanların gruplar halinde Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde Rabbini hamd ile tesbih etmesini ve bağışlanma dilemesini emretmiştir. Efendimiz de bu emre yukarıdaki rivayetlerde yer alan ifadeleri kıldığı namazların rükû ve secdelerinde sık sık söylemek suretiyle yerine getirmiştir. Subhanallahi ve bihamdihi, estağfirullah ve etubu ileyh. Biz de bu duayı ezberleyip sık sık okuyabiliriz. Hazreti Ayşe validemiz daha önce göre geldiği durumdan farklı olan ve devamlılık arz etmeye başlayan bu yeni durumu tabii olarak merak etmiş. Çok sıkı bir takip var. Hazreti Ayşe validemiz sıkı takip ediyor. Ufacık farklılıklar bile görüyor. Daha önce söylemediğim bir şey duydum, daha önce yapmadığım bir şey gördüm ya Resulallah diye sebeplerini soruyor. Ve bizleri naklediyor. Allah ondan razı olsun. Merak ediyor bunu ve öğrenmek istiyor. Peygamber Efendimiz onun merakını Nasr suresinin kendisine bu vazifeyi verdiğini söyleyerek gideriyor. Bu sebeple bu sureye Tevdi' suresi de denilmiş. Nasr suresine Tevdi' suresi denilmiş. Vedalaşma suresi. Peygamber Efendimizin ümmetiyle vedalaşması. Bir diğer ismi de Fetih suresi. Bildiğimiz bir Fetih suresi var. 48. sure. Ama bir de Nasr suresinde Fetih diye isimlendiriliyor. Çünkü o da Mekke fethinden bahsediyor. Bildiğimiz Fetih suresi Hudeybiye'den ve Mekke fethinden bahsediyor. Bu surede Mekke fethinden ve sonraki heyetler yılından bahsediyor. Ayrıca sure olarak en son inen sure de budur. Bütün olarak en son inen sure Nasr suresi. Nüzulünün Mekke fethinden önce olduğuna ve Veda haccında indiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Fetih öncesinde inmiş olduğu çoğunlukla kabul edilmiştir. Fetihten önce inmiştir. Fetih gelince de Efendimiz bu surede bahseden alamet buymuş diye anlıyor. Hepsi de Hazreti Ayşe validemizin nakleden rivayetleri topluca değerlendirdiğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hareketi vefatına yakın bir dönemde görülmüştür. Bu durum ömrün sonuna doğru iyilikleri artırmanın Peygamber Efendimizin nezih hayatında aynen gerçekleştiğinin delili olmaktadır. Efendimiz bakın hayatının sonuna doğru tesbihini, hamdini, istiğfarını artırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yorumu da bunu açıkça göstermektedir. Tabi gençken de bunu çokça söylemekte bir mahsur yok. Daha güzel. Ama artık Allah ömür vermiş, belli bir süre yaşamış olan büyüklerimizin de bunu dikkate alarak artık belli bir yaştan sonra, 60'tan sonra bilhassa bu tesbihi artırmalarında fayda var. Bu da Efendimizin bir sünneti olmuş oluyor. O halde geçmişi ve geleceği sorumluluk açısından kendisine bağlanmış olan Hazreti Peygamber'in yorumu ve uygulaması bu olunca artık aynı teşvikin böyle bir imtiyazı sahip olmayan biz ümmetine öncelikle yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Yani Fetih suresinde لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدِّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ gelmişin geçmişini affettik diyor. Gelmiş geçmiş hataları, kusurları affedilmiş olan Peygamberimiz hayatının sonuna doğru bu şekilde çok istiğfar ederse bizim daha fazla istiğfar etmemiz gerekir. Öte yandan bu rivayetler Nasr suresi hakkında İbn Abbas radıyallahu anh'ın yaptığı daha önceki programda bahsettiğimiz değerlendirmenin isabetini de göstermektedir. Hazreti Ömer sormuştu Nasr suresiyle ilgili ne anlıyorsunuz diye. Herkes bir şey söylemişti. Abdullah İbn Abbas bu sure Peygamber Efendimiz'e vefatının yaklaştığını haber veriyor demişti. Hazreti Ömer de ben de öyle biliyorum demişti. Bu sözün isabetini gösteriyor. Resul-i Ekrem Efendimiz çok çok istiğfar etmiş, Allah Teala'dan bağışlanma dilemiş, buna özel bir önem atfetmiştir. Hususi bir ehemmiyet atfetmiştir. Bu hali ömrünün sonlarında daha yoğun olarak yaşanmıştır. Nimete şükür gerekir. Allah bir ömür vermiş, hayat vermiş, var etmiş, başarı vermiş, zafer vermişse buna şükretmek, hamd etmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek alarak Müslümanların da yaşlık yıllarında daha fazla ibadet ve hayır işlemeye bakmaları gerekir. Daha fazla zikir, daha fazla istiğfar, daha fazla ibadet, daha fazla hayır yapmak gerekir kıymetli dinleyenler. Enes radıyallahu anh şöyle diyor. Allah Teala Peygamber Efendimizin vefatından önce vahyi sıklaştırdı. Öyle ki Peygamber aleyhisselam vahyin en sık geldiği bir sırada vefat etti. Vahiy Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim. Vahyi okumakta, dinlemekte, anlamaya çalışmakta, yaymakta hepsi ibadet. Büyük bir ibadet, hayır. Peygamber Efendimiz'in hayatı bu vahyi alıp tebliğ ile geçiyor. Hazreti Enes diyor ki ömrünün sonuna doğru vahiy sıklaştı, çoğaldı, arttı. En sık indiği vakitte Efendimiz vefat etti. Sonuna doğru hızlanıp bitiyor. Buradan ne çıkarıyor İmam Nevevi Hazretleri? Ömrünün sonuna doğru hayrı artılmaya bir işaret. Madem vahyi okumak, almak, dinlemek hayırdır, ibadettir. Ömrünün sonuna doğru Peygamberimiz bunu çok yapmıştır. Demek ki ömrünün sonuna doğru Kur'an okumayı da artırmak, Kur'an üzerine çalışmaları da artırmak gerekir. Müslim'in rivayetinde vahyin en çok Hazreti Peygamber'in vefat ettiği gün geldiği kaydı bulunmaktadır. Buhari'den alınmış bu rivayette ise gün kaydı yoktur son zamanlar. Vahyin pek sıkıştığı bir sırada denilmesi tarihi gerçeğe daha uygun gözükmektedir. Bazen bir kaptan da su akar, en sonuna doğru hızlıca akıp bitiverir. Bunun gibi işte vahiy gelirken sonuna doğru hızlıca gelip bitiyor. Efendimiz de vefat ediyor. Çok beklemiyor. Yani vahiy bitti artık bunu bir şöyle iyice anlatalım, yerleştirelim insanların zihnine, kafasına diye. Böyle bir vakit vermiyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e. Dünyadan hemen alıyor onu. O işi de Peygamberimizin halifelerine ve ashaba bırakıyor. Siz artık diyor bu Kur'an-ı Kerim'i güzel üzerinde çalışın, düşünün, anlayın, yaşayın, yaşatın, anlatın diyerek o işte sahabilere kalıyor, halifelere kalıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında vahyin sıklaşması İslam toplum yapısının ve grup grup gelip Müslüman olan insanların ihtiyaçları ve problemleri dolayısıyladır. Vahiy daha çok sorular üzerine geliyor, ihtiyaçlar üzerine geliyor. Civardan, civar kabilelerden gruplar, heyetler geliyor. Kabilelerin Müslüman olduklarını soruyorlar, söylüyorlar, bildiriyorlar. Problemlerini soruyorlar. Bizim kabilemizde şöyle bir şey vardır, bunun hükmü nedir falan diye. Dolayısıyla çok Müslüman olan, çok soru soran, çok ihtiyaçları artan insanların cevap olarak vahiy de fazla geliyor. Son zamanlarda vahiyin artması bundan. Artık sistem tamamlanmaktadır. Bu yoğunluk bir taraftan da Hazreti Peygamber'in dünyadan ayrılma zamanının oldukça yaklaştığının işaretidir. Hani dünyanın kısalığını buradan anlayabiliriz. Dünya kısa, geçici ve fani bir hayattır. Eğer çok uzun, önemli bir şey olsaydı Peygamberimize Cenab-ı Hak biraz daha vakit verirdi. Ya bu vahyi güzelce bir insanlar anlasınlar, iyice anlaşılsın. Açıklaması yapılsın, tefsirleri, Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri bir yazılsın, sistem bir otursun diye bir vakit verebilirdi. Ama dünya geçici bir imtihan yurdudur. Hemen vahiy biter bitmez Efendimiz alınıyor. İmam Nevevi merhumun muhaddislerin tefsir ve Kur'an ile ilgili bölümlerde naklettikleri bu hadisi, ömrün sonunda hayrı artırmak konusunda zikretmesi, bu uygulamanın sünnetullah'a da uygun düştüğünü göstermek, mevzuyu böylece daha da güçlendirmek içindir. Demek ki Allah Teala'nın sünnetinde de adetinde de bu vardır. Sonuna doğru hayrı artırmak. Halkımızın gidecekle öleceği çok çalıştırırlar sözü de bu genel kaiden bir başka şekilde tespit ve itirafıdır. Gidecekle öleceği çok çalıştırırlar. adam çok çalışmaya başlıyor, çok eser veriyor. Bakıyorsun ha erken ölecek demek ki falan diye. Bazı büyük alimlerimize şaşırıyoruz. Diyoruz ki İmam Gazali 54 yaşlarında, 55 yaşında vefat etmiş. O kadar eser bırakmış, nasıl çalışmış, nasıl bırakmış. Demek ki çabuk gideceği için çok çalıştırmışlar halkımızın tabiriyle. Bakıyorsunuz Halid-i Bağdadi Hazretleri aynı şekilde kısa 41 yaşlarında vefat etmiş. Büyük alimlerimizden çok eser verdiği halde genç yaşta ölenler, İmam Leknevi o kadar eser bırakmış. 115, 116, 117 eseri var. 41, 42 yaşlarında vefat etmiş. Sonuna doğru çoğaltmak adetinin, adetullahın, sünnetullahın böyle olduğu anlaşılıyor. O halde son anlarında bile hayra, ibadete yönelmeyenlerin gafleti ve tabii zararı pek büyük olacak demektir. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce vahyin sıklaşması, son demlerde hayrın artırılmasını teşvik eden ilahi bir tatbikattır. 2. Son fırsatları olsun değerlendirmeye bakmak lazımdır. Hayat fırsatlarla doludur. Baş taraftakileri değerlendiremeyenler hiç değilse son andaki fırsatları değerlendirsinler. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kul öldüğü hal üzere diriltilir. Öldüğü amel üzere diriltilir. Yüb'asü küllü abdin alâ mâ mâte aleyhi. Bu da demek ki ömrün sonunu güzelleştirirsek o hal üzere ölürüz. Güzel bir halde ölürüz. Güzel bir halde diriltiliriz demektir. Buna teşvik içindir. Diğer bir hadis-i şerifte Cenab-ı Hak diyor hayrını dilediği kulunu ballandırır. Ya Resulallah nasıldır ballandırmak? Ne demektir diye soruyor sahabe-i kerim. Ona diyor hayırlı işler yapmayı ilham eder. O diyor o hayırlı işler yaparken onun ruhunu o vaziyette alır. Demek ki hayatın sonunda iyilikleri artırmanın böyle bir faydası da var. İnsan hayır üzere ölür. İşte secdede ölür mesela. Rükuda ölür. Oruçluyken ölür. Kur'an okurken ölür. Ve kıyamet günde o hal üzere diriltilir. Bu da onun için büyük bir kazanç olur. Ömrün sonlarında hayır ve kulluğu artırma teşvikinin asıl gerekçesi bu hadiste açıklanıyor diyebiliriz. Herkes ne üzerinden nasıl, hangi halde vefat etmişse ahirette öylece diriltilecektir. Buna göre iyilik ve kulluk hallerini artırmak, eceli iyi bir durumda karşılama imkanını hazırlamak demektir. Öteki dünyada güzel bir hal ile dirilmek mutluluğu da buna bağlıdır. Yani ahirette güzel bir hal ile dirilmekte ömrün sonuna doğru iyilikleri artırmaya bağlıdır. Dolayısıyla hayırımızı artırırsak inşallah hayır üzere vefat eder, hayır üzere diriltiliriz. Ölüm kesin ve mecburi bir sondur. Her can ölümü tadacaktır. Ölüm kaçınılmaz. O zaman kaçınılmazsa işte ise onu değerlendirmek lazım, onu güzelleştirmek lazım. Hiçbir canlı nerede, ne zaman öleceğini bilemez. Genç de ölebilir. Yani illa bu anlattıklarımızdan hayatın sonuna doğru hayırları artırmak lazım. O zaman emekli olmayı bekleyelim, 70'li yaşımızı bekleyelim diye bir mana çıkarmamak lazım. Her an insan ölebilir. Dolayısıyla ölüm yaklaşmış olabilir diyerek insan devamlı hayır üzere bulunmak durumundadır. Böyle olunca genellikle belli yaşlardan sonra artık bu mecburi yolculuğu günlük hayatın gündemini ağırlıklı şekilde hakim kılmak. Yani herkes ölümü gündeminde tutmalı. Bilhassa yaşlananlar artık biz artık yaşımıza aldık. Geçen öyle bir komşumuzla karşılaştım. Nasılsınız diye sordum. Elhamdülillah artık ben yaşımı aldım oğlum. Onun için ona göre hareket etmem lazım diyerek bir söz söyledi. Çok hoşuma gitti. Demek ki kendini bilen bir insan yaşımı aldım. Artık bunun çaresi yok. Kaçışı yok. Genç olmak yok. Ölümden kurtulmak da yok. Bu bir gerçektir. Aklı başında bir insanın bir düşüncesi bu hakikaten. Ona göre artık ben diyor tedbirimi almak durumundayım diyor. Gafil ağlanmamak bakımından bu anlayış fevkalade önemli. Zira nasıl yaşarsanız öylece ölür, nasıl ölürseniz öylece diriltilirsiniz uyarısı görünüş açısından genel bir gerçeğe dikkat çekmektedir. İnsanın hayatı nasılsa sonu öyle olur. Nasıl öldüyse de o şekilde diriltileceğini Peygamber Efendimiz haber veriyor. O zaman hayatı güzel yaşamak, yaşayamadıysak sonuna doğru işteyse telafiye çalışmak, istiğfara, tevbeye ağırlık vermek gerekir. Camide ibadet ederken ölmek de var, meyhanede kafa çekerken ölmek de. İkisi de var. Camide mi ölmek istersin yoksa meyhanede mi? Helalinden rızkını kazanmak için çalışırken iş başında ölmek de var. Başkasının malını aşırırken ölmek de. İyilik yaparken de ölebilir insan, zulüm yaparken de ölebilir. Allah diyerek ölmek de var, etrafa küfürler yağdırarak ölmek de var. Salihler meclisinde ölmek de var, fasıklar arasında ölmek de var. Yani hangi hal üzerinde olmak istiyorsun, ölmek istiyorsun? Kimin yanında ölmek istersin? Nerede ölmek istersin? Ne zaman ölmek istersin? Bunlar farklı farklı, ona göre tedbir almak lazım. Bütün bunlar düşünüldüğünde dili güzel kelimeler söylemeye alıştırmak lazım. O zaman ağzımızdan hep güzel söz çıksın ki ölürken güzel söz söyleyebilelim. Ve günü hayır üzere geçirmeye gayret etmek lazım. Hep hayır yapalım ki hangi hayır yaparken öleceğimizi bilemeyiz. Hep güzel yerlerde bulunalım. Kötü yerlerde bulunmayalım. Kötü yerdeysek hızla geçelim. Peygamber Efendimizin kötü yerlerden hızla geçmesi gibi. Mecbur kalmak için oraya gitmemek lazım. Çok zorlu olursa da hemen en kısa sürede işimizi bitirir bitirmez oradan uzaklaşmak, ayrılmak lazım. Çünkü o haram işlenen, kötü olan yerde ölmesi bir insanın o hal üzere dirilmesini gerektireceği için çok kötü bir şey olur insan için. Dolayısıyla haramların işlendiği, yasakların yapıldığı yerlerde, bunların normal görüldüğü yerlerde bir Müslüman fazla bulunmaması gerekir. Asıl gerçeği, yani herkesin içinde sakladığı niyet ve sırları ancak Allah bilir. Toplu ölümlerde öbür dünyadaki diriliş şeklini herkesin niyeti tayin edecektir. Topluca ölür ama insanlar diyelim aynı kazada herkes farklı farklı dirilir niyetine göre, ameline göre. Bu konuda niyet ile ilgili bölümde hadis-i şerifler okumuştuk. İnsanların niyetlerine göre diriltilecekleriyle ilgili. Dolayısıyla niyetimiz güzel olsun, kendimiz de güzel yerlerde bulunalım, güzel davranışlar içerisinde bulunalım. Hadis-i şerifimizde neler öğreniyoruz? İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle diriltilir. Hayatı güzel yaşamak, sonunu güzel getirmek gerekir. İyi bir niyete, iyi bir hayat tarzı sahip olmak, bilhassa ömrün sonlarına doğru kendine çeki düzen vermek, ahirette iyi bir hal üzere dirilmek bakımından büyük önem arz etmektedir. Hayatı hep güzel yaşamak lazım. Ama bilhassa da sonlarına doğru daha güzel yaşamak lazım. Dolayısıyla hayatın sonuna doğru ibadetleri, hayırları, zikirleri artırmak, halimizi düzeltmek, hazırlıklı olmak, tedbirli olmak gerekir. Kıymetli dinleyenler, tabi hayatın sonu ne zaman olacağını da bilmediğimiz için, onun için bize düşen her an dikkatli olmak. Ama olur da hasbelkader öyle böyle yaşlandıysak, hayatın sonuna yaklaştığımız kesinleşmiştir artık. O zaman hiç gaflete düşmeden mutlaka güzel bir şekilde değerlendirmek, hayata çeki düzen vermek gerekir kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızı da burada sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.